A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle konuşulmayan konuları konuşmaya gayret ediyoruz sohbetlerimizde. İşte bugün de belki de sizin de ilk defa duyduğunuz bir konuyu görüşmeye gayret edeceğiz. O da nedir efendim? Homeopati. Hocam bu nedir? Homeopatiyi ben ilk defa duyuyorum diyen arkadaşlarımız çok olacaktır, dinleyenlerimiz çok olacaktır. Neden? Çünkü bizim tıp dünyamız, özellikle ülkemizdeki tıp dünyası çok çok iyi bilinen bir tedavi modülü, tedavi şekli, tedavi konsepti değil. Ama özellikle yaklaşık olarak neredeyse 250 yıldır dünya tıbbında uygulanan, özellikle de Almanya'da çok yoğun bir şekilde uygulanan bir tedavi modülü. Ve bu tedavi modülü özellikle ve özellikle son zamanlarda, son neredeyse 2-3 senedir de ülkemizin tıp dünyasına da girmiş bulunmakta. Artık bu konuda yetişmiş uzman hekimler, yetişmiş hekim arkadaşlar bir şekilde bu homeopatik tedavileri uygulamakta ve daha sonra da açılan çeşitli tamamlayıcı tıp eğitim merkezlerinde, üniversitelerimizin tıp fakültelerinin ilgili tamamlayıcı tıp merkezinde verilen tedavilerle şu an homeopati tedavisinin anlatılması, eğitiminin verilmesi ya da uygulayan hekimlerin olması bizleri gerçekten çok çok mutlu ediyor. Evet, özellikle de doğal, yan etkisiz, tedavi edici ve bütüncül bir yaklaşım sergileyen bir tedavi modülü olduğu için homeopati özellikle dikkat çekmekte. Neden? Aslında bir enerji tedavisi. Aslında insanın içinde var olan bir enerjiyi bir şekilde açığa çıkartan bir tedavi modülü. O sebepten dolayı bunun paralelinde tabii maliyeti de düşük. Yani önemli bir meblağ tutmadan tedavi maliyeti düşük olarak yapılan bir tedavi modülü olduğu için de özellikle bir şekilde rağbet edilmekte. Şimdi şunu öncelikle sonunda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim, ağzımızdaki baklayı çıkartalım. Bir şekilde asıl olan burada kişinin özellikle ve özellikle kendine özgü bedeninin enerjisini, bedeninin kuvvetini ortaya çıkararak hastalıkları tedavi etme modülü şeklinde de homeopatiyi konuşabiliriz. Evet, 300 yıl evvel kurucusu Dr. Hahnemann böyle söylemiş. Demiş ki, hiçbir zarar vermeden hastaya, yalnızca hastanın sözel hikayesine başvurularak uygulanan, tümüyle doğal yöntemlerle kullanılan bir tedavi sistemi homeopati. Ve siz de bu homeopatiyi anlattıktan sonra sizin de özellikle modern tıpla homeopati arasındaki, homeopatik tedavi yaklaşım arasındaki farkları çok çok daha iyi sevgili dinleyenlerin fark edeceğinizi biliyorum. Tabii bu güzel sohbet konusunun sizlere ulaşmasını emeği geçen başta TRT ailesine ve program yapıcımız Dilek Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Evet, homeopati. Kelime anlamı ne? Homeo, Latince benzer demek. Pathos da hastalık demek. Yani homeopati benzer hastalık kelimelerin birleşmesinden oluşuyor. Özellikle tekrar söylediğim gibi 300 yıl evvel Alman bir doktor olan Dr. Hahnemann tarafından ilk defa dile getirilen bir tedavi. Burada hastanın bize verdiği sözel hikayeye bakarak tümüyle ve tümüyle doğal yöntemleri kullanarak bir tedavi etme becerisi. Genellikle daha ileri tetkik ya da daha ileri bir inceleme kesinlikle gerekmiyor. Dediğim gibi bizim ülkemizde son birkaç senedir tanınmaya başladı ama yurt dışında çok yaygın kullanılan ve sohbetimizin başında söylediğim gibi gerçekten önemli bir finansman meblağı tutmayan bir tedavi şekli. Burada tabii homeopati her türlü fiziksel rahatsızlıkta kullanıldığı gibi ciddi kronik rahatsızlıklarda, otoimmün hastalıklarda, ruhsal bozukluklarda hatta ve hatta biz ona artık şu an şey diyoruz, modern tıp diyoruz. Modern tıbbın hastalık kabul etmediği ya da çaresiz kaldığı aklımıza gelebilecek birçok sorunda da başarıyla uygulanmakta ve gerçekten bu başarılar da bilimsel yöntemlerle kanıtlanmakta, arşiv edilmekte ve sistemik bir şekilde de ilerideki hekim camiasına aktarılmakta. Söylediğim gibi kelime anlamı homeo benzer patos hastalık kelimelerin birleşmesinden oluşuyor. Özünde bir enerji tedavisi. Yani şu, bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yükleyerek onun iyileşme kapasitesini arttıran, genişleten, yani kişi sahip olduğu bütün hastalıkları kendi enerjisiyle iyileştirecek güce sahip olduğunu özellikle iddia ediyor homeopatik tedavi yaklaşımı. 300 sene evvel özellikle dile getiriliyor ve burada Hahnemann adlı Alman doktor tarafından geliştiriliyor ve ilkeleri belirleniyor. Hahnemann tabii o zamanki 250 sene önceki alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine yeni bir şifa yöntemini özellikle denemek istiyor ve şunu söylüyor, diyor ki hastaya hiçbir zarar vermeden ve yan etkileri olmadan ve tedavinin mümkün olduğunca kısa ve etkili olmasını savuna geliyor. Burada tabii özellikle de bu söylediklerim sadece fiziksel sağlıkla ilgili değil, duygusal, zihinsel, ruhsal sağlık olaylarında da etkili özellikle bir tedavi geliştirmek istiyor. Burada tabii homeopati bunun sayesinde özellikle bütün düzeylerde hem bedeni hem ruhsal rahatsızlıklarda bir sağlık getiriyor. Diğer taraftan tabii bizim uygulaya geldiğimiz modern tıbbın aksine, tabii modern tıpta kişi ve hastalıklar olarak baktığımızda genellikle biz hastalık olarak görüyoruz. Kişisel, yani hastalıkları kişiye özgü değil de genel anlamda alıyoruz. Ama burada homeopatide herkesin kendine özgü, yalnız ve yalnız ona ait, onun tarafından biricik bir sağlık durumu olduğuna inanılıyor ve doğadaki benzer prensipleri özel biçimlendirilmiş, özellikle de homeopatik tedavide kullanılan ilaçlara biz buna remediler diyoruz. Remediler kullanarak, remediler yoluyla en eski tedavi yöntemlerinden bir tanesi oluyor homeopati. Tabi burada biraz daha açacağım konuyu. Neden? Çünkü çok çok aslında alışılageldiğimiz bir sağlık olayı ya da bir sık sık rastladığımız bir tedavi modülü değil. Şimdi şunu söyleyelim. Bir defa neler kullanıyor? Remediler denen tedavi için kullanılan karışımlar var. Şimdi bu remediler sağlam kişilerde oluşturdukları semptom tablosu için hastalıklarda da şifa aracı oluyorlar. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz şeyler. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela bir hastalık. Astım ya da efendim bir ürtüker diyelim ya da efendim ne diyelim herhangi bir şekilde bir tansiyon diyelim. Şimdi burada özellikle baktığımızda bunların mesela hipertansiyon olarak gördüğümüz hastalığın belirtileri var. Nedir? İşte boyunda ağrı yapar, zonklayıcı tarzda özellikle basınç hissi doğurur, baş ağrısı meydana getirir, kişi huzursuzdur gibi gibi. Şimdi bunlar hastalık belirtileri. Ama baktığımızda homeopatik yaklaşım şunu söylüyor. Diyor ki bunlar, yani hastalık belirtisi olarak gördüğün şeyler aslında nedir? Bu hastalıkla savaşan bedenin doğurduğu değişiklikler diyor. Yani burada bizim geleneksel uyguladığımız tıpta biz hastalık olarak görüyoruz ve hastayı bir tansiyon hastası olarak görüp tansiyonunu düşürmekle alakalı olarak mücadele ediyoruz. Şimdi geleneksel tıp bir hastalık tablosundaki bu belirtinin tümüne bir hastalık adı koyarken, dediğim üzere homeopati bu belirtileri olduğu gibi alıyor. Herkesin kendine özgü bedenin savunma sistemi olarak değerlendiriyor. hastalığı başka bir düzlemde özellikle konuşuyor. Klasik tip tıptan ayrı olarak belirtileri tedavi etmekle hastalığı tedavi etmek arasındaki farkı homeopati bir şekilde çok affedersiniz ayırt ediyor. Örneğin şöyle bir örnek daha vereyim, daha kalı olacak. Mesela ani gelişen bir baş ağrısı diyelim. Şimdi ani gelişen bir baş ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. İşte stresten olabilir, üzüntüden olabilir efendim, yorgunluktan olabilir, damar tıkanıklığından olabilir, kafa içerisinde Allah korusun bir kitleden olabilir, bir kafa travması olabilir falan filan. Şimdi fakat biz modern tıpta ne yapıyoruz? Bu baş ağrısıyla ilgili olarak tedaviye geçerken baş ağrısı için bir ağrı kesici veriyoruz. Şimdi baş ağrısı için ağrı kesici verdiğimizde burada baş ağrısına sebep olan nedenler ortadan kalkmıyor. Yalnız kişinin baş ağrısı gidiyor. Hani stres kaynaklıysa ne yapacağız? Üzüntü kaynaklıysa ne yapacağız? Yorgunluk kaynaklıysa ne yapacağız? Damar tıkanıklığı, kafa travması ya da kafada yer kaplayan Allah korusun bir kitle varsa ne yapacağız? O sebepten dolayı da ağrı kesici alıyor ve ağrısı geçiyor. Ağrı kesicinin etkisi geçene kadar beden kendi kendini onarıyor ve baş ağrısı geçmiş oluyor. Şimdi bu noktada baş ağrısının neyin doğurduğunu bilemiyoruz. Kronik özellikle hastalıklar için de burada. Mesela bu şeker hastalığında da böyle, tansiyonda da böyle. Az evvel söylediğim gibi mesela yüksek tansiyonun sebebi böbrek kaynaklı olabilir, efendim sodyum yüksekliğine bağlı olabilir, aşırı tuzlu diyet yemeye bağlı olabilir, efendim damardaki özellikle bazı tıkanıklıklara bağlı olabilir. Birçok nedeni var. Ya da sebebi bilinmeyen esansiyel hipertansiyon dediğimiz sebebini koyamadığımız hipertansiyonlar var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hipertansiyon hastası. Ne yapıyoruz? Tansiyonunu düşüren ilaç veriyoruz. Peki tansiyonunu düşüren ilaç verdiğimizde hipertansiyona neden olan faktörü mü tedavi ediyoruz? Yoksa tansiyonunu mu düşürüyoruz? Tansiyonu düşürüyoruz. Az önce baş ağrısına ne dedik? Baş ağrısını tedavi ettik. Baş ağrısına neden olan faktörü ortadan kaldırmadık. İşte bu noktada biz bir şekilde tansiyon olsun, şeker hastası olsun, bu hastalar ömür boyu tansiyonlarını ve şekerini düşüren ilaçlarla yaşamakta. Ve bunlar ömür boyu bu tansiyonlarını düşüren, şekerini düşüren ilaçlar kullansalar ve tansiyon ve şekerleri hep normal olsa bile sonunda ne oluyor? Bu şekeri doğuran ya da tansiyonu doğuran nedenler ortadan kalkmıyor ya da şekerin ve tansiyon yüksekliğinin komplikasyonları maalesef kişiye zarar verebiliyor. Ne gibi? Özellikle işte böbreklerini harap edebiliyor, sinirlerine saldırıyor, cildine saldırıyor, gözlerine saldırıyor, Allah korusun kalp damarlarına saldırıyor, beyin kanamalı yol açıyor gibi. Şimdi bu sebepten dolayı da belirtilerin ortadan kaldırılması, yani baş ağrısındaki baş ağrısının ortadan kalkması, tansiyon yüksekliğindeki tansiyon normale inmesi, şeker yüksekliğinde şeker glikoz seviyesinin normale inmesi bir şekilde hastalığı tedavi ediyor mu? Hayır. Burada sadece belirtiler baskılanmaya çalışıyor. Belirtiler baskılandığı vakitte bir şekilde bu komplikasyonların ortaya çıkmasını maalesef engelleyemiyoruz. İşte homeopati bu noktada hipertansiyon, madem şeker baş ağrısı örneğini verdik, bir şekilde bu baş ağrısının neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kişinin kendi iç enerjisini kullanan bu remedi dediğimiz ilaçlarla aktive etmek ve onları mesela harekete geçirmek, bu sayede bu sebepleri ortadan kaldırmak. Yoksa baş ağrısını gidermeye yönelik bir tedavi değil. Şimdi işte bu noktada bu sebepler, saydığım sebeplerden dolayı kişinin kendi iç enerjisini kullandığından dolayı doğal ve yan etkisiz bir yöntem. Homeopati maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanıyor ve ne yapıyor? Vücudun kendi sahip olduğu iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendiriyor. Homeopatide kullanılan bu ilaçlar, adını artık öğrendik, remediler. Tümüyle doğal maddeleri esas alarak hazırlanıyor. Doğal maddelerde herkese bitkiler var, mineraller var, organik ürünler var, doku özellikle ekstreleri var. Ya da bu maddelerin etkisiyle enerji, bu maddelerin etkisiyle enerjiyle çoğalıyor. Ve gerçekten sonuçta her madde o kullanılan bireye özgü belirtilerin bütününü etki ediyor. Burada tabii homeopatide kullanılan bitkiler var, mineraller var dedik. Baktığımızda aslında homeopatide kullanılan bitkiler bizim fitoterapi dediğimiz bitkilerle tedavide de kullanılıyor. İşte arnika var, veratrum var, likopodyum gibi bazı ilaç ana maddeleri var. Ya da klasik tıpta bizim kullandığımız belladona, kinin gibi bazı yapılar var. Ama tabii burada fitoterapik tedaviden, yani bitkilerle tedaviden farkımız şu. Homeopatik ilaçlarda, yani bu remedilerde öz tamam, bitki, mineral, organik ürün, doku ekstrir, ama bunlar bir şekilde potansiyelizasyon dediğimiz, yani potansiyelizasyon dediğimiz özellikle bu maddenin özel enerjilerini açığa çıkaracak yöntemlerle hazırlanıyor. Bu ilaçlar ileri derecede sulandırılıyor ve üzerlerine mekanik enerji uygulanıyor. Özel kuantum teknikleri, özel koherans su deneyleri bir şekilde yapılıyor. Ve bu özellikle kullanılan ilaçlar bir şekilde kişiye özgü olarak harekete geçiyor ve kişinin kendi öz savunma, öz iyileşme sistemlerini devreye sokuyor. O sebepten dolayı da homeopatide her hasta için, her bir hasta için özellikle kendi bütününe özgü tek bir şifa verici remediyi bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Evet, bütün felsefemiz homeopatik tedavide yaşam gücünü aktive etmek. Bu ilaçlar, kullanılan bu remediler hastanın kendi gücüyle çalıştığı için tümüyle yan etkisiz, tümüyle zararsız. O sebepten dolayı da mesela biz bebeklerde, çocuklarda, hamilelerde, emziren annelerde, yaşlılarda bazı ilaçları çok zor kullanırız, kullanamayız, kontraindikedir ya da kullanırken ciddi yan etkiler olabilir. Ama bir şekilde bu homeopatik ilaçlar yaşam gücünü aktivite edip, yani bir şekilde kişide hiçbir yan etki ve zarar doğurmadıkları için de o sebepten dolayı bebeklerde, hamilelerde, emziren annelerde, yaşlılarda da güvenle kullanılabiliyor. Tabi burada diyeceksiniz hocam, her zaman kişiye özgü işte doğru ilacı ya bulamazsanız. Doğru, bakın burada doğru ilacı bulamazsanız dahi yanlış ilaç hastanın bir şekilde yaşam gücüyle hiçbir şekilde etkiye giremeyeceği için yararlı ya da zararlı herhangi bir etkisi olmayacak. O sebepten dolayı da biz tabii karşılaştırdığımızda, şu an kullandığımız modern klasik tıpla homeopatik tedavi karşılaştırdığımızda, aksine modern tıpta, klasik tıpta doğru ilaçların bile çoğu zaman yan etkileri olduğunu, hatta bazen altından kalkamayacağımız, Allah göstermesin, sistemik yan etkileri olduğunu biliyoruz. Evet tabii diyeceksiniz hocam, 250-300 yıldır bu tedavi uygulanıyor da özellikle ne zaman böyle işte ilaçlar vitrinlerde, işte Almanya dediğiniz, Almanya'da hekimler ne zaman kullanmaya başladı, ne zaman dokümantasyonlar, ne zaman araştırmalar başladı. Özellikle ilaçlar hakkındaki bilgilerimiz, bilimsel bilgiler yaklaşık son 50 yıla dayanıyor. Ondan önce bütün dünyada homeopatik prensiplere uygun tedaviler yapılmakta ve insanların özellikle ve özellikle büyük kısmı iyileşmekteydi. Ama son yarım yüzyıla gelince, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neler ortaya çıktı? Antibiyotikler çıktı. İşte antibiyotiklerin mucizevi akut etkilerinin görülmesi ve kullanımlarının çok yaygınlaşmasıyla ilaç piyasası çok çok çok çok güçlendi. Ve ilaç piyasası çok ciddi bir finansmana sahip olunca homeopatik ilaçlar biraz geri planda kaldı. Bu sebepten dolayı da bu son zamanlarda, özellikle son 50 yılda homeopatik, yani 1900 artık 60, 70, 80'lerden itibaren homeopatik tedaviler biraz daha atağa kalktı. Bu konularda araştırmalar olmaya başladı. Bilimsel özellikle deneyler, bilimsel araştırmalar olmaya başladı. Özellikle bunlar tezler, yüksek lisanslar, doktoralar, uzmanlık konuları olmaya başladı ki dünyada böyle, artık son zamanlarda ülkemizde de homeopat
dediğimiz hekim arkadaşlar, diş hekim arkadaşlar özellikle hastalarını homeopatik tedavi modülleri vererekten, remediler vererekten tedavi etmekteler. Tabii burada kişilerden özellikle anamnez alarak, kişinin her türlü bedeni ve ruhsal sorgulamasını yaparaktan, kişiye özgü bir anamnez sorgulamasından sonra ona özgü bir tedavi modülü verilerek yapılan tedaviler bunlar. Yani burada işte efendim şu hastalıkta şu remedi verilir, şu hastalıkta şu, böyle bir kalıplaşmış bir şey yok. Her bir kişi ayrı ele alınır ve her bir kişiden alınan anamnez, ayrıntılı bir anamneze göre, yani sorgulamaya göre tedavi verilir diyoruz. Tabii burada özellikle buradaki ilaçlar, homeopatikte kullandığımız ilaçlar, doğadaki akut hastalıktan iyileşme biçimine benzeyen bir etkiyle iyileşiyor. Yani bu ne demek? Mesela şöyle düşünelim. Bir hasta var. Hem hastanın astımı var, hem de psoriazis sedef hastalığı var. Şimdi biz bu hastaya mesela sülfür dediğimiz bir ilaç, remedi veriyoruz. Şimdi burada bu sülfür dediğimiz remediyi verince hastanın astım şikayetleri artmasa bile önce tıbbi ilaçlarla baskılanmış olan sedef hastalığı alevlenecek. Sonra bir zamana yayılan iyileşme süresi içinde de hastanın hem astımı hem de sedef hastalığı iyileşecek. Ve yeterli doz alınmışsa artık bu hasta ömür boyu aynı biçimde hastalanmayacak. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu remedileri verdiğimiz genellikle hastalara, mesela sedef hastalığında verdik bu ilaçları, uygun remedi yani homeopatik ilacı, bu kişinin ilk etapta şikayetleri, sedefe ait cilt şikayetleri artıyor. Yani sonuçta böyle bir pike çıkıyor. Ondan sonra sedefteki şikayetler ciddi olarak gerileme başlıyor. Ya da işte astım şikayetleri artıyor. Ya da mesela ateş durumunda veriyorsunuz, ateşi yükseliyor ama ondan sonra düşüyor. Ya da bir alerjik bir cilt döküntüsünde artıyor, ondan sonra azalıyor. Yani burada bir alevlenme, ondan sonra ciddi bir şey azalma ve ondan sonra da tedavi edici, kesin tedavi edici, kalıcı bir tedaviyle sonuçlanıyor. Burada tabii genellikle de bunu çoğu zaman da tek bir doz, tek doz ilaç kullanımı ile sağlamaktayız. Burada tabii bunları söylerken tabii bu konuda dünyadaki homeopatik tedavilerde başarılı olan ya da yaygın kullanılan ülkelere baktığımızda artık şunu söyleyebiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nce de tanınan bir tedavi modülü ve dünyada gerçekten klasik batı tıbbından, modern tıptan sonra en fazla sayıda hastaya ulaşan en yaygın alternatif sağlık sistemidir ki bizim tamamlayıcı tıp modülümüzde de olan bir tedavi modülü ki Sağlık Bakanlığımız özellikle tamamlayıcı tıp, geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp daire başkanlığımızın da özellikle portföyünde olan bir tedavi modülü. Bunun eğitimleri de ülkemizde veriliyor. Şimdi burada tabii burada mühim olan özellikle bilinmesi gereken bazı konular var. Bunlardan bir tanesi bu ilaçlar hangi şekillerde alınır? Yani biz homeopatik ilaçları hangi şekillerde alabiliyoruz? Şimdi buradaki ilaçlar tablet şeklinde alınabilir. Sıvı şeklinde alınabilir. Merhem şeklinde alınabilir. Sprey damla şeklinde alınabilir. Tedavide kullanılan yöntem ne olursa olsun sonuçların değişmemesi hedeflenir. Şimdi özellikle de kirlenmeyi önlemek amacıyla ürünlerin vücuda doğrudan iletilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Özellikle de bu sebepten dolayı çocuklar için seçeneklerde sprey, krem, şurup gibi formlar daha rahat, daha kolay, daha özellikle basit uygulamalar şeklinde oluyor. Bunu da söyledikten sonra şunu söyleyelim. Burada tedavi sırasında neler görülebilir? Homeopatik tedavi sırasında neler görülebilir? Şimdi homeopatik tedavi sırasında ilaç aldıktan sonra kişi kendinde bedensel ve zihinsel bir takım değişiklikler hissedebilir. Mesela şikayetler az evvel de söyledim, geçici olarak artabilir. Ama ilacın etkisinin başladığını gösteren bir olay bu. Yani tedaviye cevap alındığını gösteren bir olaydır. Bu alevlenme pik
döneminden sonra olumlu değişiklikler görülmeye başlar. O sebepten dolayı da bazı hastalar özellikle de kendilerini inanılmayacak kadar iyi hissettikleri ve iyimser olduklarını bize söylerler. Diğer taraftan burada mesela önemli değişikliklerden bir tanesi de burun akıntısı, nezle, kaşıntı ve herhangi bir akıntı ortaya çıkarsa bu durumun ilacın bahar temizliği etkisi denilen vücudun kendini temizlemesi olarak değerlendiriyor. Bu etkiler tüm homeopatik tedaviler için geçici etkiler, sonradan kendiliğinden geçiyor. Peki tedavi ne kadar sürer? Homeopatik tedavi ne kadar sürüyor? Bu hastalığa bağlı. Yani bu süre hastalığa bağlı. Akut durumlarda iyileşmek çok çok çabuk. Bazen dakikalar içinde gelişiyor. Ama bazen kronik rahatsız, işte şeker gibi, tansiyon gibi, ülser gibi durumlarda bazen aylar, yıllar boyu olabiliyor. Tabii daha doğrusu aylar, yıllar boyu süren bir ülser şikayeti böyle birkaç dakikada olmuyor. Efendim birkaç gün süren bir tedavi modülüyle ülser gibi kronik rahatsızlıklar iyileşebiliyor. Burada homeopatik ilaçlarla alakalı olarak efendim az evvel de söyledim, bir dinleyicimiz de sormuş, nereden elde ediliyor diyor diye sormuş. Bu ilaçların ana maddeleri en saf haliyle doğadan elde ediliyor. Ve mesela bitkiler, işte çiçekler, yapraklar, sebzeler, meyveler, köklerden, kabuklardan, tohumlardan elde ediliyor. Efendim başka ne dedik? Mesela hayvansal maddeler, bazı hayvan salgıları var mesela. Ondan sonra bal arısı, işte efendim mürekkep balı gibi. Özellikle bazen de hastalıkta okulan mikroorganizmalar ya da kimyasal elementler, mineraller, bileşimler var. O sebepten dolayı da bir şekilde bu homeopatide kullanılan ilaçların ana kaynakları, ana maddeleri doğadan kullanılan, doğadan elde edilen maddeler ki bunlar bir şekilde efendim doğadan elde edildikleri için de, en saf, en yalın, en doğal haliyle kişilere verilmekte. Şimdi pratikte nasıl yapıyoruz? İlk görüşme sırasında hekim, yani homeopat, doğru ilacı saptamak için hastanın hakkında gerekli olan her şeyi bilmek isteyecek. Her şeyi soracak. Yani özellikle geçmişle ilgili bilgiler, aileyle bilgiler, geçmişteki sağlık sorunu ilgili bilgiler soracak. Efendim hatta size anormal gelen, olağan dışı olan şeyleri dahi soracak. Bunları anlatmaktan çekinmemek lazım. İlk görüşme bazen bir saat, hatta birkaç saat sürebiliyor. Ondan sonra bir şekilde homeopat bu konuyla alakalı, şikayetlerle alakalı bu ilaç gruplarından verebiliyor. Ondan sonra bu ilaçları özellikle ilacı almadan 20 dakika önce, aldıktan 20 dakika sonra özellikle dişleri fırçalamayı engelliyoruz. Sigara, Allah korusun, zaten düşmanımız. Su dahil ağızdan hiçbir şey almıyoruz. Özellikle de homeopatik tedavi sırasında da mentol içeren sakız, diş macunu, kozmetik ürünler asla kullanmıyoruz. İşte naneli yiyecekler, nane, adaçayı, papatya, biberi, çayları gibi şeyler tüketmiyoruz. Kahve içmiyoruz. Diğer taraftan da eğer daha sonra kullanmanız için bu homeopatik ilaçlar verildiyse ilacı serin ve ışıksız bir yerde keskin kokusu olan maddelerden uzak tutarak efendim saklıyoruz. Evet, bugün özellikle geneleksel tamamlayıcı tıbbın önemli bir modülü olan homeopatik tedavi yaklaşımını, homeopatik tedavi olgusunu konuşmaya gayret ettik. Birçok insan da ilk defa duyduğunu söyleyecektir muhakkak ama zannedersem artık yakın zamanda ülkemizde de özellikle dünyada da çok hızlı bir şekilde bizim tıp camiasına, tıp merkezlerine de girecek bir tedavi modülüdür homeopatik tedavi. Evet efendim, inşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konumuzda yan yana gelmek nasip olur inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.